Sokrates'e başlıyoruz. O zaman ön Sokrates'lerden bu galiba burası yanlış bir şey. Ya. Şimdi tekrar baştan alalım. Sokrates. Ön Sokratikler Sokrates 469'da ya da 470'de doğuyor. Yani Thales 600'e koyarsak ne kadar zaman geçiyor? Yani çok fazla bir zaman değil. Evet, İsa'dan 469 ya da 470 ve şeye doğru gidiyor. 400'e doğru gidiyor. Sokrates 399 yılında içiyor şeyi, baldıranı. Yani yaklaşık 70-71 yaşlarında o zaman ve yani Sokrates'i hep o yaşlarda ya da o durumda şey yapıyoruz. Yani genellikle öyle hatırlıyoruz ama Sokrates daha önceden kariyerine başlamış olan birisi ve Yunanlarda o yıllarda 70 yaş şey değil, yaşlılık değil. Evet. Platon o sırada 20 yaşlarında Sokrates'i öldüğü zaman. Platon çok şey, Sokrates'i gençken tanıyor ve yani her şeye rağmen yani kısa bir şey oluyor. Çünkü 20 yaşındaysa Platon Sokrates'i öldüğünde, tanıdığında 15 yaşında falan. Yani bu birkaç senelik bir birlikteliği var. Ondan şeyi de çıkarabiliriz. Yani Platon'un diyaloglarında okuduğumuz Sokrates çok belki de sandığımızdan çok daha büyük ölçüde kurgu. Yani realiteden daha uzak bizim sandığımızdan ya da gördüğümüzden daha uzak. Ve Sokrates'in şeyinde bulunamıyor Platon son günlerinde. Yargılanmasında ve ölümünde çünkü hastaymış. Şimdi o dönemde o dönemin şeyini tekrar hatırlayalım. Entelektüel durumunu, kültürel durumunu. Atina en özgür devlet. Ve yani öylesine özgür ki modern dünyada 2000 sene sonra falan ortaya çıkan devletlerde öyle özgürlüğü görmek olası değil. Yani özgürlük nasıl bir özgürlük? Yurttaşlar var. Şimdi bu tarihsel geçmişe baktığımız zaman yaptığımız en gereksiz ve en kaçınılmaz şey ona kendi günümüzün kavramlarıyla bakmak. Yani özgürlük deyince bugünkü özgürlükten bizim anladığımız şey neyse onu oraya yansıtıyoruz. Aslında şey var, Türk dini eğer genel olarak, din olarak bakarsak biraz kendimize acımasız bakmalıyız. Bu din, özgürlük din olmadığı düzeye dek şeyi anlama şansından yoksun. Özgür Atina'yı. Ve Türk dininin, Doğu dinine ait olduğu düzeye dek Türk dininin özgür olduğunu söylemek zaten paradoksal olacak. Çünkü Doğu özgürlük dinini bilmeyen bir kültür. Hiçbir zaman tarihte bilmemiş olan bir kültür. Bunlar üzerinde iyi duran, bunlar şey değil. Bizi irite etmesi gereken şeyler değil. Üzerinde düşünmemiz gereken çözümlemeler ve onlardan irit olduğumuz sürece kendi şeyimizi, durumumuzu çok iyi yargılayamayacağız. Yani biz Doğu'ya aitsek ve Doğu tini dediğimiz şey birin tini ise o zaman ondan kendi payımıza düşeni alıyorsak biraz işte yani orada özgürlüğün ne olduğunu bir kere daha düşünmemiz gerekiyor. Özgürlük genel olarak, yani özgürlüğe çok çeşitli tanımlar, bağlantılar yükleyebiliriz. Yani özgürlük en temelde ne olabilir? İnsanı özgür yapan yanı neresidir? Ya da evet, yani bizler istençli varlıklarız. İstenç, iradesi olan, istenci olan varlıklarız ve özgürlüğümüzün bağlandığı yer orası. Yani her şeyden önce irade olmak ve istenç olmada özgürlüğümüzü anlatabiliyoruz. Özgür olmamak demek kendi istencinin bilincinde olmamak demek. Özgür olmamak demek başkalarının istencinin bilincinde olmamak demek. Bu kültürde biz arınıyoruz ondan, sıyrılıyoruz, kurtuluyoruz. Ama bu kültürde başat olan şey eğilim başkalarının istencine karışmak. Onları tanımamak ve onları asimile etmeye çalışmak. Onları belirlemeye çalışmak. Bu Doğu tini. Bu özgürlük tini değil, bu kölelik tini ve Ondan adım adım kurtuluyoruz. Ve ondan kurtuluşta örnek aldığımız, model aldığımız şey Batı. O beğenmediğimiz ve nefret ettiğimiz Batı'yı örnek almak zorunda kalıyoruz. Özgür olabilmek için. Şimdi yani biraz durumumuz karışık. O onları soğuk kalmış şekilde düşünerek inceden ince bir matematik problemi çözer gibi o mantıksal bağlantıları kurarak anlamaya çalışmamız lazım. Yoksa duygusal tepkilerden öteye geçemeyeceğiz ve adam olmayacağız. Bu millet adam olmaz diyor Aziz Nesin. Çünkü nasıl adam olacağını bilmiyor. Ama biz biliyoruz. Ve insanın buna yeteneği varsa o zaman diyoruz ki bu insan, bu ülke, bu millet adam olur. Olmak zorunda. Ama bu oturarak ve kendine şey yaparak, hayıflanarak olacak bir şey değil. Kendini aşağılayarak, kendinden nefret ederek olacak bir şey değil. İnsan olarak yeteneklerimizi görürsek bunu başarabiliriz. Sokrates bu açıdan önemli, Atina bu açıdan önemli. Dedik Atina özgürdü ve o dönemde başka kent devleti, imparatorlukları bir tarafa bırakalım. Persler var o dönemde. Henüz Makedonya yok. Makedonya barbar bir köy topluluğundan oluşuyor o sıralarda. İskender'in babası. Yani onlar 300'lerde ortaya çıkacaklar. Ve biz şu an 400'lerde Sokrates ve Makedonya. Yani Atina o dönemin en uygar, en özgür ve en demokratik kent devleti. Ötekiler Sparta'ya baktığımız zaman Sparta'da şey görmüyoruz. Aynı özgürlüğü görmüyoruz. Çünkü Sparta kurucusunun getirdiği, saptırdığı yasalara bağlı kalarak yönetiliyor ve şey değil. Yani orada oranın kültürü çok daha farklı Atina'da. Atina'da birey kendisi olabiliyor. Herkes kendisi olabiliyor ve Sparta'da öyle değil. Sparta'da birey devlete ait. Çocuklar doğduktan sonra şeyle yetiştiriliyor. Devlet politikasına uygun bir şekilde yetiştiriliyorlar. Birlikte yetiştiriliyorlar. İyi yetiştiriliyorlar. Yani ona kötü yetiştiriyor diyemeyeceğiz. Ama özgür yetiştirilmiyorlar. Ve insan doğasına uymayan pek çok töre de onlara dayatılıyor. Yani hiç özgür değiller. Ama çok şey görünüyorlar. Erdemli görünüyorlar. Çok yiğit görünüyorlar. Kahraman görünüyorlar. Ve Sparta bütün kentlerin çevresinde duvar varken Sparta'da duvar yok. Çünkü en iyi duvar insan bedenleridir diyorlar. Ve kendilerine o kadar güveniyorlar, o kadar değer veriyorlar. Onu da sorgulamamız lazım. Çünkü Sparta'da ne bir Sofokles çıkıyor, ne bir Perikles çıkıyor, ne bir Platon çıkıyor, ne bir Praxiteles, hiçbir şey çıkmıyor Sparta'da. Hiçbir şey. Yani Sparta'yı bazen daha çok göklere çıkarıldığını görüyoruz bu kültürde. Çünkü ortaklaşacaklar para kaldırılmış. Onlar yetiyor yani şey için, bir kültürü övmemiz için ama aslında Sparta'yı daha yakından incelersek Plutark'ın şeyinde, tarihinde ya da yaşamlarında o zaman orada göreceğimiz tablo şey farklı, Atina'dan çok farklı ve en azından dediğim gibi niye orada birey ortaya çıkamıyor onu sormamız lazım. Çok görünürde muazzam bir erdem var. Yani çok büyük bir saygı var, büyüklere karşı saygı. Ama Sparta tuhaf bir yer. Yani biliyorsunuz orada şey, hırsızlık çocuklar için bir şey, erdem. Yani yakalanmak bir erdemsizlik ve ayıp olan ve cezalandırılan şey ve korkunç, utanç verici bir cezayı hak eden bir şey Sparta törelerine göre. Yani orası biraz eksantrik bir. Atina hiç öyle değil. Atina'da her şey normal. Her şey medeni ve her şey özgür, her şey uygar. Ama tabii ki de şey var, kadınların durumu özel. Yani kadınlar orada da şey gibi görünüyor, bir eşsizlik ilişkisi içinde gibi görünüyor. Yine de kadınlara önemli, çok büyük değer veriliyor. Yani orada, yani şimdi o konuda belki de daha ayrıntılı olarak ve daha özel olarak çalışma yapmak gerekir. Yani Atina'daki ya da Yunan kent devletindeki kadınların durumu konusunda. Ama bu büyük ölçü ve şey, yani rahatça şey diyebiliriz, modern toplumun başlangıcında olduğundan çok daha saygın bir durumları var kadınların ve yani çok özel kölelerin durumu orada, o da şey yine oraya bugünün bu kültürün, modern kültürün verdiği imajları oraya yansıtırsak o pek doğru olmayacak. Çünkü köylüler şey değil orada, yani zulüm gören ve hırpalanan, aşağılanan insanlar değiller. Hem ilk önce şunu şey yapın, şuna dikkat edin. Özel öğretmenlerin büyük çoğunluğu kölelerden oluşuyor. Yani köleler öğretmenlik yapıyorlar ve köleler şey değiller. Yani öyle filmlerde falan gösterildiği gibi değiller. Eğitimliler, kültürlüler. Yani eğitim kölelere bırakılmış. Ayrıca yani yaşamlarının yaşamlarıyla önemli ölçüde bütünleşmiş. Şey gibi değiller. Amerikan plantasyonlarındaki köleler gibi değiller. Ya da Mısır'da o filmlerde gördüğümüz kırbaç altında piramitlere taş çeken köleler gibi değiller. Ama yine de Atinalı yurttaş, özgür yurttaş çalışmıyor. Yani kaba işleri, sanatçılar, sanatçı olmak için ya da heykeltıraş olmak için, o tapınakları yapmak için falan çalışmak gerekir. Ama zaman zaman orada şey, dönem dönem ya da çalışma ayıp ve utanç verici olarak görülmüş. Ama son zamanlara doğru o şey, özellikle Perikles zamanına doğru çalışmanın ayıp olduğu, utanç verici olduğu ön yargısı zayıflamaya başlamış. Ama yine de bütün ortadan kalkmış değil. Ve kölelerin durumu öyle. Yani köleler şey değiller, öyle acımasız bir barbarlık altında değiller. Ama yine de köleler, alıp satılabiliyorlar. Köle oldukları, kendi istençleri yok. Köle olmanın esas belirlenimi o. Kendi istencinden vazgeçmek. Bir insan bunu nasıl yapar?
Hem eğitmen ol.
Efendim?
Hem eğitmen ol.
Hem öğretmen ol. Yani çünkü öğretmenlik, yani köleler nasıl elde ediliyor şeyde, o dönemde? Afrika'dan taşınmıyorlar. Amerika, Avrupalıların yaptığı gibi. Savaşlarda esir alınıyorlar. Yani bir kent yeniliyor. O kenti yani önlerinde iki yol var. Ya kılıçtan geçirecekler nüfusu ya da esir alacaklar ve alıp satıyorlar. O şekilde gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla o köleliğe satılan insanlar şey değiller. Yani doğuştan köle değiller. Sonradan köleler. Doğuştan köleler. Bir köle anne babanın. Bunlar şeye bağlı. Yani köleleri bir de azatlılık diye bir şey var, biliyorsunuz değil mi? Yani azat edilebiliyor köle. Yani özgürlük, sonradan özgürlük kazanabiliyorlar ve bunlar yasalarla düzenleniyor ve ne kadar, yani bütün yasaların nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Ama köleler istençleri olmayan ve istençleri bütünüyle efendinin istencine bağlı kılınan insanlar. Yani buna özgür doğan, yani bir kentin köleleştirilen yurttaşlarının nasıl adapte olduklarını düşünürsek bu enteresan bir şey, ama oluyorlar. Yani şeyden sonra, Truva Savaşı'ndan sonra yine o Truva'nın nüfusu köleleştiriliyor ve her neyse, o köle konusuna fazla girmeyelim. Şimdi orada köleler var. Kadınların durumu şey, erkeklerin durumuyla bir değil. Ama yine de kadınların yani çok önemli fonksiyonları da var. Aspasya bir kadın, Perikles'in sevgilisi ve aynı zamanda şey, politik olarak da etkili. Rahibeler var. Delfi rahibesi bir genç kız. Şimdi bu rahibe konusu ve Delfi konusu şeyle, Sokrates'le çok ilgili. Çünkü Sokrates'in şey, başlangıç noktası sonrası. Kendini bil, yani o şey biliyorsunuz, öyküyü biliyorsunuz. Sokrates'in en bilge insan olduğu şeyden geliyor, bilciden geliyor, Delfi bilicisinden. Delfi bilicisi ne yapıyor? Ya da o dönemde biliciler ne yapıyorlar? Onu da düşüneceğiz ve ona belli bir yanıt getirmeye çalışacağız. Yani bu biliciler o kadar yaygın ki, bir komutan savaşa başlamadan önce şeylere bakıyor. Hayvan kestirip onun işte iç organlarının durumuna bakıp oradan ne yapması gerektiğini çıkarmaya çalışıyor. Bu Romalılar şeyler, o konuda daha da ileri gidiyorlar. Devamlı kuşları gözlüyorlar. Kuşlara bakıp oradan savaş için uygun mu değil mi? Ya da nereden savaşsınlar, ne zaman savaşsınlar falan. Bunları oradan çıkarıyorlar. Bu çok Yani şey yapmadan, bilicilere bakmadan ya da bu tür şeylere bakmadan adım atamıyor gibi görünüyorlar. Bu şey değil, yani günlük geçirecek bir fenomen değil. Açıklanması gereken bir şey. Bundan şunu çıkartıyoruz, bu insanlar karar veremiyorlar. Yani bir komutanım şimdi, o şeye bakmadan, hiç organlara bakmadan şeye, savaşa başlayamıyor. Romalılar için. O an bilgiden oluyor. Bilgi yorumluyor.
Bilgilerin zafiyetle bilgilerin araştırma yapıyorlardı. Onlar evet. Yer altında çıkan gazlar onların sarhoş olmasına neden oluyormuş.
Delfi bilgisi. Delfi bilgisi. Tabii. Orada bir tütüsü var. Duman, buhar var.
Yer altından orada şeyler çıkıyor. Yanardan, yanar sektörden arkadaşlar. Fırtınak. Yer altı gazları. Sarhoş ediyor.
Trans durumuna. Yani trans durumuna geçiyor ve bir şeyler söylüyor, anlamsız şeyler söylüyor ama bize anlamsız. Dışarıda yani onlar oradaki daha büyük rahipler falan o sözleri anlamlılaştırıp bir şey çıkartıyorlar. Bir daha. Sokrates'e söylediği doğru çıkmış. Evet. Doğru mu? Yani Sokrates o biliciliği şeyden alıyor. Şimdi Sokrates'in kendisinde de şey var. Bir bilicilik yanı var. Bir demon var. Yani o da bu Sokrates'in yargılanmasının temel iki noktasından birisi o zaten. Bilicilik ve Yunan tanrıları konusu. Yani o biliciler ya onu şöyle söyleyebiliriz. Orada bilicilerin karar vermek şey, özgür insanın yapabileceği bir şey. Değil mi? Yani kendi kararını vermek özgür insanın, özgür istencinin yapabileceği bir şey. Eğer bu insanlar kararlarını bilicilere ve kuşlara vesaire böyle işaretlere bırakıyorlarsa onlarda bir özgürlük sorunu var. Sonucunu çıkarabiliriz o durumdan. Yani bu tek tük olan bir şey değil. Böyle bir kültür. Ve sadece Yunanlarda olan bir şey değil. Genel olarak o dönemde yaygın olan bir kültür ve bu en azından bize şey gösteriyor. Yani bir general savaşı çıkacağı zaman ne yapar? Havaya bakar, rüzgara bakar, suya bakar, ne bileyim yani çeşitli işte, yükseklik, alçaklıklara bakar, pusu olur. Tamam bunlara bakmıyor değiller, mutlaka bakıyorlar ama karar harekete geçmek için şey yok. Tüm bunlara yani modern bir durum, yani bugün o ne yapıyor? Aynı durumdaki komutanlar hayvan kestirmiyorlar ya da kuşlara bakmıyorlar. Yani onlar bir plan yapamıyorlar. Yunanlar bunu yapamıyorlar ve bunun için İskender'in her seferinde şey var, yani her savaşa girişinde bilicilerden şeyi bekliyor. O tabii İskender de öyle, yani sadece biliciler değil, işte bir kuşun havada uçması, bilmem belli bir şeye yönelmesi falan, bütün bunlar onları şey yapıyor, yıkıyor ya da yüreklendiriyor. Şimdi o zaman şöyle bir daha tekrar edeyim. Bunun hava durumuyla falan bir ilgisi yok tabii ki. Bu şeyle ilgili. Yani onların karar vermedeki şeyini gösteriyor, zaaflarını gösteriyor. Karar veremediklerini gösteriyor. Öyle bir şey yok, öyle bir açıklama hiç duymadık. Yani kuş uçuşundan hava durumunu çıkarmak, Romalılarda bu çok çok yaygın ve yüzyıllarca süren bir şey. Ama ben yani şeye rastlamadım, Romalılar kuşlardan hava durumunu tahmin ediyorlar. He? Çin'de mi? Aynı gelenek sürüyor demek ki. Evet, tabii yani o dönem şey değil. Ama şimdi meteorolojik aletlerin olmadığı bir dönemde kuşlara bakmak bir şey, bugün bakmak başka bir şey. Yani bugün bakanlar gerçekten utanacak durumdalar, ayıplanacak durumdalar ama o durumda o şeyden geliyor. Karar verme
he? Bir öyle bakmıyorlar. Bunları sinir olarak da falan bir zaten konuşuyorlar. Yani bu anlamda yazmıyorlar.
Bunun onlar tetikliyor. Yani bu ciddi olarak izledikleri, uydukları bir şey. Yani bir şeyin onları harekete geçirmesi gerekir. Karar verdirmesi gerekir. Şu saatte harekete geçeceksin, şu saatte saldıracaksın ya da şuradan saldıracaksın. Yani sefer açılacaklar, işaretler uğursuz diyorlar. Açılmayın, yarın bekleyin falan. Yani bu onların gündelik yaşantı, varoluşlarındaki özel bir şey ve o bilinç geriliğinden ve henüz şeyden geliyor. Yani gelecekten şey yapıyorlar, haber alıyorlar. Yani gelecekten haber alma diye bir şeyi, çünkü o bilicilik demek o demek. Geleceği bilmek ya da görücülük denen şey var. Ve daha sonra tek tanrılı dinler bunu boş inanç olarak yasaklıyorlar. Yani İncil'de, Kur'an'dan önce İncil'de şey var, bilicilerin öldürülmesini buyuran şeyler var. Şeyler var, buyruklar var. Yani biliciler taşlanacaktır vesaire diyor. Yani din de bunlara şey yapıyor, böyle gelecekten kehanet bildirmeyi ya inanç olarak görmüyorlar daha sonraki insanlar. Şimdi o toplumun bu şey özgürlükle ilgili. Atinalılar dedik özgür. Özgür olmalarının anlamı oydu. Yani içtençleri tanıyor. Ve Sokrates, Platon'un diyaloglarını okursanız orada insanların birbirleriyle ilişkileri son derece kentli. Son derece medeni. Şey yok, lavallik yok. Yani bu şakalar var, espriler var ama çok yüksek ve incelmiş bir kültür görünüyor o şey, diyalogdaki şeylerden, Platon'un betimlemelerinden. Yani insanlar son derece şeyler, kendilerini tutabiliyorlar. Mesela simpozyum, işte şey de bu, içkinin eşliğinde yapılan bir söyleşi. Simpozyum, Platon'un simpozyumu. Şarap içiyorlar ve konuşuyorlar, şarap içiyorlar ve konuşuyorlar. Bir de bir saatten sonra uyuyorlar ama Sokrates şey, sabaha kadar konuşmayı sürdürüyormuş ve sabah ertesi güne de gayet dinç bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi başlamış. Yani özgürlük oradaki insanlara şey de veriyor. Karakterlerini geliştirme olanağını veriyor. Şimdi karakter gelişimi diye bir şey düşünürsek, erdem. Bu şeyde ancak özgürlük koşulunda olabilecek bir şey. Çünkü özgür bırakılan bir birey kendini kendi sorumluluğu altına alır, kendini tanımaya başlar ve davranışlarını kendi davranışları olarak belirlemeye başlar. Yani sürekli baskılanan ve zorlanan bir birey kendi yani şey gibi, o bilgiler gibi onun davranışını dışarıdaki faktörler belirlemeye başlarsa kendi davranışlarını geliştiremez. Yani ben davranıyorum diyemez ya da ben davranacağım diyemez. Yani benliğini geliştiremez her şeyden önce. Sürekli denetlenen, baskılanan ve kontrol edilen bir birey. O yüzden ya çocuklar için tabii ki şey gerekiyor. Yani o istenç ve duyunç olgunlaşması elde edilinceye kadar onları kontrol etmek gerekiyor. Ve şeylere, buyruklara itaat etmeleri, boyun eğmeleri de gerekiyor. Değil mi? Çocukların, küçük çocukların. Özellikle yani ikisiye doğru şey olması gerekiyor. Ama bu onları köleleştirmiyor. Yani onlara neyin, yani onlara verilen komutların, buyrukların doğru olduğunu daha sonra gördükleri ölçüde kendileri de onları benimsiyorlar ve onları bir baskı olarak ya da bir köleleşme ya da bir saygısızlık olarak görmüyorlar. Yani ama tiranca buyruklar ya da tiranca komutlar küçük bir çocuğu bile mahveder. Yani kişiliğini yıkar. Ondan sonra o kişilik belki de bir daha hiç iyileşmez ve gelişmez. Yani doğuda bireyselliğin bastırılmasının şeyi bu, faturası bu. Orada yaratıcı insanlar yok. Herkes kendini topluma uyduruyor, kültüre uyduruyor ve onun dışına çıkmıyor. O yüzden de yani ne bireysel başarılar var, ne bireysel üretkenlik var, ne bireysel yaratıcılık var. Her şey kültürün normlarına uydurulmuş bir şekilde yapılıyor. Ve yeni bir durum ortaya çıkarsa bastırılıyor ama. Doğunun özelliği bu. Çin'in, Hindistan'a mesela. Yani Hindistan'ı düşünün, o kast sisteminin içine doğuyorsun. Orada hangi kasta doğduysan o onun fitrel formunu kazanıyorsun ve burada artık o senin özgür kişiliğin değil. Birey değilsin. Yani kas sistemi içine doğan bir insan hiçbir zaman birey değil. Şeyler dışında. En üst sınıf değil mi? Oradaki insanların özgür olduğunu söyleyebiliriz. Brahmanların. Çünkü onlar tanrı. Kendini tanrı olarak görüyorlar. Tanrı olarak görmek demek, benim üstlencim özgür demek. Karşımdaki şeyi de, Brahman'ı da tanrı olarak görüyorsam, ki öyle görüyorlar, o da özgür. O zaman insanda sadece şeyler özgür. Brahmanlar. Geri kalanı köle. Yani o kasta doğduysan, hangi kasta doğduysan o kastın. Temelde 4 kast var. Ana kastları tarafa bırakırsak ve bunların içinden sadece şeyler. Birinci kast özgür. O kastın bireyleri kendi istençlerini. Ama onlar da o kültürün o kültürel yapının içinde yani mesela bir tanrı, Rahman hiçbir zaman tüm insanlar özgür doğar diyemez. Hiçbir zaman gidip bir sudrayı daha alt kasttan birini bu da insandır, bu da özgürdür diyemez. Ve o insanlar, o yüzden o Brahmanlar Hindistan'da yaşlı maymunlar için, yaşlı inekler için yaşlılar evleri kuruyorlar. Ama açıktan ölen şeyleri, öteki insanları, alt kastları, onları insan yerine saymıyorlar. Yani o kendi bakış açılarından, o kastların bakış açısından daha doğrusu dünyaya baktıkları için yani özgür, diğer özgürler ama dünya, yani o kültürün içinde özgürler. Ya da o dinsel kalıpların içinde. Hinduizm öyle bir din. Brahmanlar kast olduğuna göre, yani bir kast olduğuna göre hepsini, bütün kastın üyelerini kapsıyor olması gerekir. Yani kadınlar da soylu ve şimdi dolayısıyla şey, özgürlük sadece kendi keyfilik demek değil. Yani Brahman özgürlüğünü keyfilik olarak görebiliriz. Çünkü başka bireyleri, başka insanları özgür olarak görmüyor. Ama gerçek anlamda özgür olan bir insanın başkalarını özgür görmemesi olanaklı değil. Yani ben özgürsem, özgürlük benim için en değerli şeyse bu. Sadece bana ait olamaz. Bu bütün insanlar için böyledir ve ben ne kadar değerliysem herkes o kadar değerlidir. Ben ne kadar özgürsem herkesin de o kadar özgürlük hakkı vardır. Ve aynı sözü paylaşıyoruz. Ve o zaman insanlar arasında o doğuştan hiçbir ayrımın olmaması gerekir. Ve bütün ayrımlar kültürel. O zaman o kültürel ayrımları onlar da şey, yani insanın onu görüyoruz. Kültürel ayrımlar İnsan doğasına bağlı şeyler değiller ve yani kültürel eşitsizlikler, kültürel türlülük bu genel olarak şey gibi görünüyor, iyi olarak görünüyor. Ama Hinduizmin de bir kültür olduğunu ve saklanması gerektiğini düşünebilir miyiz? Yani kültürler a priori saklanmayı hak ederler gibi bir ön yargı silmemiz gerekiyor. Çünkü kültür insan doğasının şey geçici bir biçime. Yani kültür, insan doğa kültürler, tikel kültürler, özel kültürler, insan doğasına giydirilen geçici biçimler. Ve bu biçimler, bunları insanlar şey sanıyorlar, hep öyleydi. Başka türlü olabileceğini düşünmüyorlar. Yani belli bir bölgede, belli bir ülkede, belli bir ulusta doğan bir birey, çocuk, bebek yetiştirildiği zaman o kültürün kalıbına giriyor. Değerleri, alışkanlıkları, normları, kötü bulduğu şeyler, iyi bulduğu şeyler, yüksek bulduğu, aşağılık bulduğu vesaire. Yani bu bütün şeyler, tabular ya da her şey. Yani genel olarak hepimiz hangi kültüre aitsek o kültürün bize verdiği yapıyı taşıyoruz ve onu paylaşıyoruz. Yani bunun için dil de giriyor, bilimler de giriyor, sanat da giriyor, felsefe, din, inanç, politik durumlar, bütün bunlar şey. Yani bir despotizmin içine, Irak'ta doğan çocuklar despotizmi, Saddam Hüseyin'i şey olarak öğreniyorlar. Normal olarak öğreniyorlar. Yani her zaman o varmış gibi. Her zaman bir despota boyun eğmek gerekirmiş gibi öğreniyorlar. Bu şekilde sen bir insanı 20 yaşına kadar eğitirsen, yetiştirirsen, ondan sonra adam etmen Çok sağ ol. Özgürlük, özgürlüğü verdiğin zaman özgürlüğü alması için onu anlaması gerekir. Onu anlama şansı kalmıyor. Yani kültürel kimlikler geçici. Şimdi Sokrates'te bunu göreceğiz. Çünkü Sokrates Atina'nın kültürel kimliğini yok ediyor. Onun için öldürüyorlar Sokrates'i. Ya Sokrates'in iki tane suçu var. Birisi Atina'nın tanrılarını tanımamak, öteki Atina'nın törelliğini tanımamak. Gençlere kötü şeyler, gençleri ayartmak, baştan çıkarmak ya da yoldan çıkarmak daha doğrusu ve bu anlamı Atina törelliğini yok etmek oluyor. Atina tanrılarını tanımamak, o da öyle. Aristofanes o dönemin en bilge insanlarından birisi, en derin görüşlü insanlarından birisi ve onun şeyi var, şöyle bir sözü var. Derin düşünce, reflection diye çevirir İngilizce. Derin düşünce geliştikçe, güçlendikçe yasanın temelleri zayıflıyor. Çünkü yasayı sorgulamaya başlıyoruz. Acaba bu yasa iyi mi? Doğru mu? Haklı mı, haksız mı? Ve o dönemde demek ki yasayı sorgulama diye bir şey de yok. Yani bunlar yasa sorgulaması. Şimdi biraz tarihi hatırlarsak Perikles'ten daha önce Solon var Thales zamanında. Yani 100 yıl önce kadar. Solon Atinalılara yasalarını veriyor değil mi? Çünkü Atinalılar şey yani içeriden dağılma yok olma durumuna gelmişler. Toplumsal eşitsizliklerden ötürü. İnsanlar borçlarından ötürü yani bir mülkiyet yoğunlaşması, toprak yoğunlaşması olmuş ve borçlananlar borçlarını ödeyemedikleri için borçlarını sildirmek için bedenlerini satıyorlar falan. Böyle kötü bir duruma düşmüşler. O noktada Atinalılar akıllı bir kararla Solon'u yakalıyorlar ve bize yasa yapıyorlar. Solon yasa yapıyor. Ama önemli olan şey Solon'un yaptığı yasaları ya da ilginç olan şey Solon'un yaptığı yasaları izlemeleri, o yasaları işletmeleri. Solon şeyi kaldırıyor. Topraktaki büyük mülkiyet falan. Yani o şeyleri toprakların işte haciz edildiğini gösteren taşlar falan dikiyor. Onları atıyorlar. Yani tamam toprak dağılımını yeniden yapıyor Sokrates. Şey Solon. Ve enteresan olan şey o yasalara hiç kimsenin karşı çıkmaması. Yani Solon tek başına bir insan. Arkasında silahlı güç ya da şey yok. Sonra çekip gidiyor zaten şeye. Anadolu'ya. Yani gazeteye ve orada başka şeyler, serüvenleri var biliyoruz ya da olaylar var. Burada ilginç olan şey yasaların sorgulanması. Aristofanes'in dikkat ettiği şey, algıladığı şey o. Yasalar, insanlar düşünmeye başladıkça, düşünceleri güçlendikçe yasalar zayıflıyor diyor. Bu doğru bir şey. Ve yani yasaların Solon'dan sonra bir Pisistratos diye bir Yunan tiranı var. Tiranlık kuruluyor şeyde. Solon'un şeyinden yasalarını işletmeye başlamasından sonra o tiran bile şey yapmıyor. Solon'un yasalarını çiğnemiyor ve o tiran bile bir keresinde mahkemeye çağrılıyor ve bir tiranın mahkeme önüne gidip yanıt vermesi olacak şey değil. Onu yapıyor. Ama tiran. Sonra Atinalılar kurtuluyorlar şeyden. O Sistratus ve oğullarının tiranlığından. Ama yine çok ilginç. Solon hemen yasaların arkasından bir tiranın gelmesi ve tiranın da o yasaları. Yani orada yasalar konusunda yine bizim bugün kolay kolay anlayamayacağımız bir durum var. Çünkü biz bugün yasaları beğenmediğimiz zaman değiştirebiliyoruz. Teorik olarak bu böyle. Yani 312, 32 bilmem ne, 140 ve 142 ya da başka şeyler. İşte medeni yasa, bütün bunları şey yapabiliriz. Ama Yunanlı öyle değil. Yani Yunanlı yasa geliyor ve o da uyuyor. Ve o yasaya, yasaya uyduğu için orada bir düzen sağlanıyor ve kimsenin yasaları sorgulamak aklından geçmiyor. Şimdi sofistler yine bu dönemde ortaya çıkmışlardı. Değil mi? Sofistlerin şeyi anlaşılıyor, rolü anlaşılıyor. Yani sofistler hiçbir şeyi sorgulanamaz görmüyorlar. Her şey sofistlerin şeyine bağlı, bakış açısına bağlı. Ve bu devletin de, tanrıların da, dinin de her şeyin sofistlerin bilinçlerinin önünde çökmesi anlamına geliyor. Kavram Onların kafasında çalışan da şey. Şimdi bu bize şey gibi görünüyor. Yıkım gibi, felaket gibi görünüyor. Hayır. Yani bir kültürün sorgulanması, o kültürün bütün katılığından, değişmezliğinden ve geriliğinden kurtulma anlamına geliyor. Atina kültürü tam çok muhteşem bir kültür ama yine de sonsuza dek sürecek bir kültür değil.
Yani Sokrates bunu bilerek ve bilinçli mi yapıyor? O kültürü yok etmiş. Işte. Bilinçli mi? Yoksa olaylar mı oluyor?
Sokrates'in istediği şey ne? Bilicinin kehanetini şey yapmak, test etmek, doğrulamak yani ya da çürütmek. Aslında çürütme inanmıyor ona yani biliciye inanmıyor ve Sokrates o biliciden o sözleri yani burada en bilge insan sensin. Bunu öyle duyduktan sonra savunmayı okursanız göreceksiniz. Savunma şeyde var, internette var. Onu gönderebiliriz herhalde şey. Orada Sokrates'in yaptığı şey devleti yıkmak, toplumu yıkmak, dini yıkmak falan bu tür şeyler değil aslında. Yani Sokrates sadece şey yapıyor, biliciyi çürütmeye çalışıyor. Çok saçma geliyor ona yani en bilge insan sensin, ne demek bu? Gidip o da gerçekten bilge olduğunu düşündüğü insanlar var, sanatçılar, zanaatçılar, politikacılar, devlet adamları. Onlara gidiyor ve her biriyle tek tek konuşuyor. Yani onların kendisinden daha bilge olduklarını tanıtlama gibi bir amacı var. Onları çürütme gibi bir kötü niyet falan da yok. Ama şey diyor savunmasında, yani diyor aslında o konuşmalardan sonra diyor hepsinin diyor şey olduğunu, bilge olmadığını gördüm diyor. Sanatçıların, sonra zanaatçılar, önce politikacılar, yani bu insanlar bilge değiller ve öyle görünüyorlar sadece. Yani bu Sokrates'in belki o zaman anladığı bir Sokrates'in söylediği şeyleri yani abarttığını ya da yalan olduğunu düşünmek için bir neden yok. Ve muhtemelen öyle oldu. O biliciden o kehaneti aldıktan sonra onları gerçekten yaşadı.
Sokrates bunu derken bunlar bir kültürün parçası oldukları için mi bilge değildiler? O halde bu bildiğimiz geleneği parçalayalım mı diyor.
Hayır. Bu dışarıdaki bu olayın bunu biz yorumluyoruz şimdi. Yani Sokrates ve sofistlerin o dönemdeki tutumları o kültür için şeydi, o kültürün sonunun geldiğini belirten kriterlerdi ya da durumlardı. Yani o Sokrates onu görmüyor, Sokrates'in. Platon daha şey, açık görüyor bu durumu. Çünkü Platon yani bütün toplumun durumunu ve devletin durumunu vahim olarak görüyor. Yani o ve onun Platon'un o yüzden Platon şey gerçek anlamda devrimci çünkü yani var olan düzeni devirip yerine yeni bir daha iyi, ideal bir düzenin geçirilmesini düşünüyor ve onun için bir proje yapıyor kendince. Ama yani o ideal devlet işte filozof kral düşüncesi şeyden geliyor, Sokrates'ten sonra geliyor. Yani Sokrates'e gelinceye kadar, sofistlere ve Sokrates'e gelinceye kadar insanlarda toplumsal düzeni ve inançları sorgulama gibi bir şey yok. Yani diyoruz hepsi boş inançlara kapılıyorlar. Yani bu şey değil, modern, bugünkü boş inançların daha farklı. Yani o yaşamın normal bir parçası. Sokrates'in kendisi de şey, dinsizlik sonrasına karşı onu savunanlar var. Yani Sokrates'in, şimdi Sokrates'in kültürüyle bir şey var, ilişkisi var değil mi? Yani burada bütün olay Atina kültürüyle Sokrates arasında geçiyor ve bu büyük bir drama. Yani bugün bile bizi oyalıyor, okuyoruz ve hala devam ediyor onun şey incelenmesi. Yani burada bir bireyin bir kültürle karşı karşıya gelmesi, onu temel momentlerinde iyi anlamamız gerekiyor. Sokrates'in dinsiz olduğu, ateist olduğu suçlaması var. Ama ona karşı şey deniyor işte Sokrates, tanrıların, kentin tanrılarına adaklarını sunmada kimsenin gerisinde kalmıyor. Genellikle de o konuda şey yani iyi. Başkalarından da daha dikkatli ve yani savunmadaki en son sözlerini hatırlıyoruz değil mi? Asklepios'a bir adak borcunuz var diyor. Sağlıkta, iyileşme tanrısına onu şey yapın diyor. Ödeyin diyor. Yani Sokrates şey değil, Yunan normlarına göre ateist, dinsiz denebilecek biri değil. Ama aynı zamanda bir demon var onda. O demon gerçekten de şey değil. Atina törelliğinin sonu ya da Atina mitolojisinin sonu diyebileceğimiz bir şey. Çünkü Sokrates onu dinliyor, her zaman genellikle diyor, her zaman şey diyor, doğru çıktı diyor. O ses içeriden geliyor. Demon. Yani demon Yunanca o sözcük ya da daimon Yani şimdi onun ne olduğunu düşünürsek, Sokrates'in onu duy... Yani bizler kendi içimizden şey duyar mıyız? Duymayız değil mi normal olarak? Ama bir iç ses diye bir şey var mıdır?
Var. İçimden bir şey hissediyorum diyoruz mu
cümlelerde? Evet.
Net olarak değil ama.
Yani Sokrates'in orada bu daemon'la yaptığı şey aslında tamamen duyuncun sesi. İçeriden geliyor. Hep doğru söylüyor diyor. Yani duyunç genel olarak yanıldığını pek kabul edeceğimiz bir şey değil. Şimdi ya bu dinsizlik ya da tanrı tanımazlık suçlamasının kaynağı bu. Yani Sokrates görünürde Atina mitolojisine karşı bir devrimci ya da ateist durumunda değil. Ama eğer onlar yani şeyden farklı bir o mitolojik tanrılardan farklı bir şeyi dinliyorsa, sesi dinliyorsa o zaman dediğim gibi o şey mitolojinin sonu demektir. Çünkü o iç ses hiç de şey gibi Homeros'un ya da Hesiod'un onların anlattıkları mitolojideki yani o Yunan'dan kutsal kitapları yok ama şeyleri var işte Homer ve Hesiodos var. O bir tür kutsal kitap gibi. Çünkü bütün mitolojik şey orada. Onların tanrıları şey değil. Yani bir kere laik değiller şey anlamda. Devlet ve din işlerinin ayrılması gibi bir durum söz konusu değil orada. Her saatte yani her davranışları şey dindar ya da dinle uyum içinde o adak sunmalar ya da işte tanrıların işaretlerini beklemeler falan yani böyle dinle iç içe yaşıyorlar sürekli olarak. O anlamda öyle bir şey yok. Ayrım yok ama yine de onların dinlerinde şey yok. Moral bir dayatma yanı yok. Yani din şu doğrudur, bu doğrudur filan demiyor. Ya da ayrıca dinin üstüne bir de rahipler sınıfı da yok. Yani insanların yaşamlarını denetleyen ve karışan ve onları Tanrı ile onların arasına giren bir şey olarak, etmen olarak bir din adamları sınıfı yok. Yunanların en büyük şeyleri buydu. Şansı buydu. Mısırlara göre ve Perslere göre. Özellikle Mısırlara göre. Yani Mısırlar, rahipler her şeyi düzenliyorlar. Bireyler için onlar yani bir yerde şey, yanıtları bildikleri için daha öte sorgulamayı zaten gereksizleştiriyorlar. Yani bir Türkçe her şeyin yanıtını bildiği zaman artık daha fazla soru soramaz ve orada o gelişmez. Ama Yunanların rahipleri şey, öyle şey değil, bir sınıf değil, bir kurumsallık yok ve o da onları durdurmuyor. Yani Yunanlılar geometriyi geliştiriyorlar, felsefede özgürce düşünebiliyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Geliştirebilecekleri her şeyi geliştiriyorlar ve o konuda yani tek tip şey geliyor. Anaksagoras, Sokrates'ten önce ölüme mahkum edilen Protagoras'ın kitabı, doğa üzerine kitabı devlet kararıyla yani Atina kent devletinin kararıyla yakılan bir kitaptı. Yani şeyi görüyoruz yavaş yavaş alttan tepkiler gelmeye başladığını felsefeciler üzerine ve bilimciler üzerine ama bunlar öyle çok şey değil, yaygın değil ve ne Platon'u yıldırıyor, ne Sokrates'i yıldırıyor, ne de ondan sonra gelecek olanları. Yani akademi, Platon'un akademisi ne zaman kapatılıyor? Justinian, Bizanslar kapatıyorlar. Justinian kapatıyor. Hristiyan olduktan sonra. Roma, Bizans, Hristiyanlar. Yani 1000 yıl kadar sürüyor. Bu, şimdi... Ve dolayısıyla orada bireyin entelektüel gücü özgür ve o şey yapabiliyor, gelişebiliyor. Yani öyle bir geometri geliştiriyorlar ki işte şeye kadar yani bu kalkülüs bulununcaya kadar Kepler'in, Galile'nin hepsinin şeyin, Ulu Bey'in vesaire bütün bunların kullandığı şey o geometri. Yani ve tam bir geometri. Sadece Euklides'in geometrisi de değil, şey de var, Arşimet de var, Proclus var ve daha başka şeyler de var, geometriciler de var. Yani orada insan yeteneği kendini göstermeye başlıyor. Şeyde yok. Bütün Asya'da yok. Geometrinin G'si bile yok yani tüm bir Asya'da. Ya onlar da sayıyorlar. Onlar da insanlar ve Babiller işte kendilerine özgü matematikleri var. Hintlerin kendilerine özgü matematikleri var. Mutlaka yani insanlar hep herkes aynı gücü taşıdığı için ama önemli olan o gücün o yetinin özgür bırakılması ve bu şeyde yok. Doğu'da yok. Batı'da da yok aslına bakarsanız. Yani henüz şeyde Avrupa'da kimler var o dönemde? Keltler var, Germenler var ve Slavlar var. Bunlar zaten şeyler. Yani yarı hayvan, yarı insan kültürü içinde yaşıyorlar ormanlarda falan ve yani Roma ile ilk temasları var şeylerin, Germenlerin, Avrupa'daki kabilelerin. Yani belli bir kültür onlar da geliştirmiş ama onların kültürleri yani pek mitolojileri bile gelişmemiş. İşin doğrusu şey. Yani böyle belirgin ve ayrışmış, netleşmiş bir mitoloji bile yok. Her şey yarım yamalak o aşamada ve yani Yunanlar orada her şeylerini Doğu'dan alıyorlar. Mısır'dan, Mezopotamya'dan, İran'dan. Ama aldıktan sonra oralarda katılaşmış olan şey ve donmuş olan kültür onlarda tekrar canlanıyor, tekrar yaşamaya başlıyor ve yani Mısır'dan geometriye getiriyor. Geometri ne demek? Geo ne demek?
Dünyanın ölçümü demek.
Evet, dünya ölçümü demek. Yani onu şeyden alıyorlar, piramitleri yapanlardan alıyorlar. Çünkü piramitler birer geometri şaheseri. Yani açıları, yerleştirilmesi. Ama Mısır'da o şaheserlerin, o baş yapıtlarının yanında şey yok. Böyle bir tanıtlama gibi, bir sistematik geometri gibi bir şey yok. Onu Yunanlar yapıyorlar. Yani Yunanlarla Doğullar arasında ya da o Aristoteles'e yüklenen şeye göre Yunanlarla barbarlar arasındaki fark bu. Yabancılar, barbarlar aşağı demek değil. Yani Yunan olmayanlar, o Mısırlılar, Mezopotamyalar, Persler vesaire, onların kültürleri çok yüksek. Yunanlarınki onun yanında sönük kalıyor. Yani o Pers şaşasını ya da Mısır anıtlarının büyüklüğünü Yunanlarınkinin yanına koyamayız. Ama Yunanların yaptıkları şey o kültürü alıp onlarda katılaşan ve donan ve ölen artık yani yaşamayan o özü tekrar şey yapmak, canlandırmak ve sanatta, bilimde, felsefede klasik boyutlara ulaşıyorlar o özgürlük sayesinde. Yani bir Mısır'da yapılamayan ve işte öteki ülkelerde yapılamayan şey o. Çünkü özgür değiller. Yani orada bireyler var olanı yinelemekle yetiniyorlar ve kısıtlamalar altındalar. Ama Yunanistan'da bir heykeltıraş çalışmaya başladığı zaman tabii ki dinsel içerikli ama hiçbir kısıtlama yok, hiçbir sınır yok şeyinde. Var mı?
Ama Sokrates ölümü mahkum olduğuna göre gene bir kısıtlama var yani.
Elbette var. Yani ama Sokrates'in ölüme mahkum olması onu biraz daha ayrıntılı olarak çözümlediğimiz zaman göreceğiz. Yani o öyle taşa başından o yöne doğru ayarlanmış bir şey değil. Yani normal olarak şey diyorlar, Sokrates mahkemeye çıkar, işte savunmasını yapar, karısının çocuklarını getirir, orada ağlatır, gözyaşları döktürür onlara, yalvarır falan ve arsınır gider. Mesela bu, yani mahkemenin başında böyle bir ölümceği gibi bir şey yok, ölüm cezası gibi bir şey asla yok. Sonradan Sokrates onları yapmayınca ve 280'e 220 gibi bir şey var, oy farkı var. Yani 500 kişilik bir mahkemede, efendim? Evet, evet. Öyle küçük bir farkla yani şimdi Atina'nın bunu yapması yani bunu yaptıktan sonra Atina şeyleri yargılıyor. Onu suçlayanları yargılıyor. Yani Sokrates öldükten sonra o animus şey amitas neyse, yani o suçlayanlar var. Sokrates'ten nefret edenler ve onlar yargılanıyor. Onlar bu Atina'nın hatası. Atina'yı o Perikles Atinası'nı, o görkemli muazzam, yani dünya kültürünün, dünya uygarlığının odak noktası da duran bir şey. Onu lekeleyen de olay Sokrates'in orada ölüme mahkum edilmesi ama o yani Atina'da bir baskıcı rejimin, hayır Atina tam tersine şey, en özgür kültür. Yani sanatçılar da o, şimdi orada yani insanlar ne yapabileceklerse o koşullar altında onu yapıyorlar ve onun önüne geçen bir dinsel dogma yok. Ya da yani tam tersine onlar o şeyi sanatlarını o şeyle mitolojik şeyle birleştiriyorlar. Kültürle birleştirip onun üzerinde yani o sanatçıların pek çok şeyi başyapıtı gibi mitolojik şeyden geliyor. Konulardan, temalardan geliyor. Yani heykeltıraşların yaptıkları heykeller falan ve o mitolojik temaları sadece Yunan sanatçıları değil daha sonra modern dönemdeki sanatçılar da kullanıyorlar. Yani modern sanatçılar değil, neoklasikler. Onlar da bakıyorsunuz hepsi dönmüşler. İşte En son bir ha? Neyle? Onu görmedim. Yani o ne kadar o gitmiş oraya bilmiyorum. Ama özellikle orada şey yapan, çok yoğunlaşan şeyler var. Göstermiştim. Canova diye bir, Antonio Canova ya da evet İtalyan şeyi. Ondan sonra Danimarkalılar falan. Yani şeyler Botraz biliyorsunuz. İngiliz ressam. Yani onun o bütününde o mitolojik temaları alıp şey yapıyor. Resmede. Mesela Alma Tadema var. Yine resmin en iyilerinden ve orada da onu görüyoruz. Yani bu Yunan bunlar onun şeyini gösteriyor. İngiler dersek. Yani şimdi Akropolis mesela bu Perikles zamanında yapılıyor ve Sokrates'in Akropolis'teki şeylerden yontulardan birisine Sokrates'in yaptığı söyleniyor. Şimdi modern sanatçılara bakarsak yani şeyde göreceğiz. Mesela Canova ya da Canova. Orada yukarıda yazıyor. Venüs. Napolyon. Bu Napolyon ama bunlar şey, o Yunan mitolojisinin temaları. Küpit ve Psike. Helen. Orpheus. Orpheus'u biliyorsunuz. Orpheus bu arınma kültünün şeyi. En önde gelen temsilcisi. Yani
çileci
ve o şekilde o yeniden yaşama gelerek ve her seferinde daha arınarak sonunda o döngüden kurtulma miti ona bağlı. Şimdi bunları görmüştük. Çabucak bakalım. Evet, o mesela bu. Üç güzeller. Yani bu bunun şeyleri var. Şu heykel muhtemelen Amerika'daki bir üniversitenin bahçesine dikili durumda. Biz bunu hiç duymadık bile. Yani bize şeyde göstermediler, öğretmediler. Ya ayıp diye. Bu klasik sanatçılar şeyler, güzelliği insanda gördükleri için öyle doğal olarak şeyi çıplaklığı tema alıyorlar. Yani bunların bu erotik bir şeyini göstermiyor. İçgüdüsel, içgüdüsel bir yanı göstermiyor. İnsan güzel olduğu için ve insan öyle doğal olarak çıplak olduğu için onu o şekilde tema alıyorlar.
Şöyle bir şey diyebilir miyim? Sadece olay erotik değil. Burada güzellik tarafı kendilerinde de farklı galiba.
Nasıl?
Yani kendi anlayışlarındaki güzelliği, insanlar yani yetkili yansıtmaları
evet.
Ne kadar gerçekçi, ne kadar değil. Bunlar da önemli. Mesela birçok insan mesela çok kaslı, şu yüzatları.
Bunlar Yunanlarda o kadar kaslı değil. Mesela disk atan atlet falan hatırlıyor musun burada? Kaslı, devam et.
Yani çok gerçekçi bir yakın
gerçekçi.
Şimdi insan vücuduyla alakalı. Yani insan vücudunun en iyi olması şeklini bir resmediyorlar ya da heykelleştiriyorlar.
O zaman ona şunu söyleyeceğiz. Anladım sorunu yani. Şöyle bir şey var. Gerçek insan ölçüleri ya da gerçek insan güzelliği bedensel güzellikten ve burada tabii insan bedenselliğinin yanında insan tinselliği de var. Değil mi? İnsan ruhsallığı ya da tinselliği. Şimdi klasik felsefenin bakış açısından o güzellik ideal güzellik. Daha güzeli yok. Bu insan güzelliği. İnsanın duygusal ve tinsel yanlarının birliği olan güzellik, bu ideal güzellik ve Yunanlılar bunu hem insanda hem de sanatta yapmaya çalışıyorlar. Önce insanda başarıyorlar. Yani Yunanlarda bugün yine bizim bu modern şeyimizde ya da çok modern değil miyim aslında, modern kültür sanki şey gibi böyle her yerinde kötü gibi anlaşılacak. bugünkü kültürel normlar içinde anlayamayacağımız bir bakış açıları var. İnsan güzelliği onlar için şey. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Klasik Yunan tini, klasik o sözcük zaten onu kapsıyor. Bir güzellik tini, güzellik kültürü. Yani bu şey değil, güzellik onların yaşamlarının belli zamanlarına sıkıştırılan belli dönemlerine ait bir şey değil. Her durumda, her zaman o güzellik onların şeyinde var, kültürlerinde ve varoluşlarında var. Onsuz olamıyorlar. Yani güzellik onlar için doğal bir şey. Olmadığı zaman kabul edilebilecek bir şey değil.
Efendim? Olmadığı zaman da problem.
Tabii yani olmaması şey, ciddi bir eksiklik.
Adınız değil. Adınız mesela en gay
mesela bu
adınız. Yani. Evet. Gaylerin babası Adonis falan derler. Yani muhteşem gay, Adonis falan. Burada güzelliğin kavramını o şekilde.
Şimdi şu güzellik kaslı değil bir kere her şeyden önce. Yani Adonis'in şeyi.
Erkeksi şey.
Evet. Bu şey yani o dönemin bir heykeli değil, modern dönemde. 18. yüzyılda yapılan bir kopya bu. Ama çok yakın yani orijinallerine çok çok yakın. Bu Canova ötekilerinden de görmüşsünüzdür. Yani bu klasik bir o dönemden kalma, otantik bir şey olsa yine aşağı yukarı böyle olacak. Ama şimdi bu güzellik şey değil. Zamansız güzellik. Yani modern dönemi yansıtmıyor ama çünkü modern dönemde belki biraz daha kaslı falan. Yani biraz şey, nüans farklı. Hani bu şey, yani Yunan'da güzelliği yaşamanın bir varoluşun parçası olarak aldığına göre, güzellik ideal bir şey olduğuna göre, o zaman o güzelliği, şeyi gördük, Akropolis'i gördük. Yani orası başlangıçta öyle değildi. İlk Teseus zamanında o Akropolis her zaman o kentin şeyinde, tepesinde bir savunma kale olarak, bir güç olarak yapılıyor. Ama Perikles zamanında ona verilen biçim şey, olağanüstü. Yani güzellik orada evrimlenmiş ve bizim bu sözünü ettiğimiz Sokrates'in Anaxagoras'ın, Sokrates'in, Platon'un daha sonra ortaya çıktığı zaman ya da Perikles'in Yunan kültürünün şeyi, doruğu yani Yunan kültürü her zaman öyle değil. Daha sonra Helenistik dönemde bu güzellik tini kayboluyor. Helenistik güzellik şeyden farklı. Helenik güzellikten farklı. O belki onu da örneklerde görebiliriz. Yani bu o klasik dönemin insan yani klasik dönem Yunanistan'da güzellik önce insanda yaratılıyor ve ondan sonra şeyde yaratılıyor. Sanatlarda yaratılıyor ve daha sonra politik olarak da ya Atina tabii bunun şeyi birinci en başında gelen şey olarak insan kişiliğinde, karakterinde bütün bunlarda şey güzelliği elde etmeye çalışıyorlar.
Şimdi de güzellik yoksa o zaman insanların mı güzel?
O zaman insanların güzel. Sadece heykelleri değil, kendileri güzel. Hayır. Hayır. Yani o şey, ben onu, o yüzden şey, yani acele etmeden ve tam anlayarak gitmekte yarar var. Orada Yunanlıların bu bir, yani şey, 200 bin nüfusu o dönemde Atina'nın çok büyük bir kent değil, çok da küçük değil. Ve Atina'dan başka kentler de var. Yani bu tiyatroların, heykellerin Anadolu'daki kentlerde de, işte Kuzey Afrika'daki ya da Karadeniz kıyılarındaki kentlerde de benzerliğini buluyoruz, aynılarını buluyoruz. Yani ya, şey yaptığınız zaman, yakından incelediğiniz zaman şeyi görebiliyorsunuz. Aradaki aşamaları, dereceleri, yani Yunan heykel tıraşları içinde ustalar var, ikinci sınıf, üçüncü sınıf şeyler var, ürünler, yapıtlar var. Yani ama genel olarak hepsi şey, güzel ve hepsi. Yani Roma'da da, Roma döneminde de şey var. Aynı klasik tarz devam ediyor ama tabii ki şey incelik düşmeye başlıyor ve onlar da görülebiliyor. Şimdi bunlar şeyde değil, düşüncede değil, realitede. Yani jimnastik Yunan eğitiminin bir numaralı dersi. Bugün okullarda kaç saat yapıyor? Bir saat ya. Ben giderken lisede falan bir saat bize beden eğitimi dersi veriyorlardı. Bu evet kalk yani. Onların hem Atina'da hem Sparta'da jimnastik. Ayrıca çalışmadıkları için bu insanlar boş zamanlarını genel olarak şeyde geçiriyorlar. Jimnazyumda geçiriyorlar. Yani spor yapıyorlar. Yapanları seyrediyorlar. Yani Sparta'da şöyle bir tablo var. Plutarko okursanız göreceksiniz. Yani yaşamların yarısı şeyde geçiyor. Spor alanlarında geçiyor ve orada kızlar ve erkekler birlikte yapıyorlar. Ve kızlar ve erkekler birlikte çıplak olarak yapıyorlar. Orada yine görüyorsunuz bu heykel örtülü. Ama tabii ki Yunan heykellerinde öyle bir şey yok. Olimpiyatlara erkekler çıplak olarak giriyorlar. Hiçbir şey giymiyorlar. Yani çıplaklık onlar için şey değil. Utanılacak. Kadınlar, evet, evli kadınlar izleyemiyor. Yani o da enteresan bir nokta. O şeyden dolayı mı acaba? Yani onu araştıracağız. Ve onun için de ayrıca şey, bazı yerlerde kurallar bozuluyor. Mesela o Ariadne Girit'te kadınların spor karşılaşma yarışmalarını izlemelerine izin veriliyormuş. Orada izliyorlar. Yani Yunanların güzelliğe bakışı şey. Bugünkü insanların güzellikte pek bir şeyi yok. Bir kesim dışında ilgileri yok. Çünkü yani problemler, sorunlar, kültür saplantılar, boş inançlar falan. Yani bugünkü insan biliyor musun işte başını şey yapmaya çalışıyor, örtmeye çalışıyor. Yunanlı her tarafının bütün güzelliğini sergilemeye çalışıyor. Aradaki fark şey. Evet. Yani bu özel bir kültür ve şey önemli. Güzellik sadece kağıt üzerinde ya da düşüncede falan ideal yani ütopik olarak kalan bir şey değil. Onların yaşadıkları bir şey. Bir şey daha var. Enteresan ve çarpıcı bir şey. Neredeydi o? Yani bu konumuz tam olarak bu olmadığı için onları Apollon flüt çalıyor ve flüt çalarken suda imgesini görüyor. Bu Apollon ya da şey de olabilir, Afrodit de olabilir. Ve flütün yanaklarını şişirdiğini gördü ve çirkinleştiğini gördüğü için atıyor flüt.
Bu
dediğim
gibi
evet. Yani flüt yanakları şişiriyor ve simayı şey, başka yerlerde de geçiyor. Yani flüt çalanların diyor yüzlerine baktığınız zaman onları tanıyamıyoruz diyor. Birisi şikayet ediyor. O kadar çirkinleşiyorlar diyor. Onu şeyler yapar diyor. Alkibiades biz Atinalılar yapmayız diyor. Onu Tebesliler yapıyor. Tebesleri aşağıladığı için ya da Atinalıları daha şey yüksek gördüğü için yani biz hangisi bu şey onun seni gösteriyor. Duyarlılıklarının ne kadar inceldiğini gösteriyor. Yani şu var. Bazı insanlar bazı güzellikleri algılayamıyorlar. Yani onlara metin veriyorsunuz. Şiir ya da düz yüze. Ya da müzik dinletiyorsunuz. Ya da resim koyuyorsunuz. Ya da heykel koyuyorsunuz. Önüne. Yani mesela şuna bakıp şey diyor. Bu diyor fotoğraf gibi. Ya da şey. Yani bir tabloya baktığı zaman. Mesela klasik tabloların o güzelliğini kavrayamayan kafalar ya da duyarlılıklar onları şeye benzetiyorlar, fotoğraflara benzetiyorlar. Yani fotoğraf makinesi çıktığı için diyorlar bunların şeyi kalmadı, değeri kalmadı. Çünkü bunlar zaten fotoğrafın işlevini yerine getiriyordu. Yani şimdi şu var, duyunç gelişen bir şey değil mi? 18 yaşına kadar, teorik olarak, soyut olarak 18 yaşına kadar gelişen bir şey. Estetik duyarlılık gelişen bir şey mi? Yani insan büyüdükçe ve eğer normal koşullarda yaşıyorsa algıladığı güzellikler artıyor mu? Güzelliklerin derinliği artıyor mu? Evet. Evet. Yani bir an bize sadece ses olarak gelen şey insan sesi belli bir olgunlaşmadan sonra tansal bir şey olarak gelmeye başlamıyor mu? Eyvah, o zaman
sizin sıkıntı. Rodin'i mesela şeyde, tabanca, izlesinde şey. Rodin'in çalışma atölyesini görünce insan sanki bir tanrının elindeymiş gibi hissediyor. Evet, o doğru yani.
Çalışmanın, orada belki çalışmadan gelen bir şey. Ama benim dediğim şey, insanın güzel sanattan ve güzellikten etkilenmesinin dozu. onun daha iyisini düşünemezsiniz. Daha yükseğini, daha ötesini düşünemezsiniz. Sanatın insana böyle şok ettiği durumlar var. Evet, hepimiz onu yaşıyoruz. Yani şimdi siz bir senfoni dinliyorsunuz, bir konçertoyu ya da bir şarkıyı dinliyorsunuz ya da bir şarkıcıyı dinliyorsunuz ve orada Tanrı'yla buluşuyorsunuz. Tanrı'yla birleşiyorsunuz ya da tanrısal olanla birleşiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu güzellik, bu sonsuzluk, bu her şey. Bir başka insanın önüne veriyorsunuz duyularına aynı sanatsal yapısı almıyor.
Anlamıyor.
Evet. Bu yani duyuşta olgunlaşma vardır. Onu çok kolay görebiliyoruz. Yani o büyüdükçe insan, çocuklar büyüdükçe o şeyleri gelişiyor. O aynı şey sanatta da var. İnançta da var. Ve bunun yani Yunanlar burada şeyler, sınırsız, özgür bırakılan insan tininin nereye varabileceğini gösterir. Bunlar aşılmıyor. Yani klasiğin anlamı o. Klasiğin anlamı daha ötesi olmayan. Yani evet, şu bakın buna aşmaya çalışın ya da daha güzeli, eğer daha güzeli olanaklıysa o zaman yani dedik bunlar arasında da şey var, ustalık farkı ya da o bireysellik farkı var ama o bireysel farklar yani burada göreceğimiz şeyler aslında bireye ait olan şeyler, kişiye ait olan şeyler, özgün denebilecek olan şeyler, o standardın altına düşmenin göstergeleri. Yani o güzellik, ideal güzellik aynı zamanda nesnel bir şey ve nesnel ideal güzelliğin anlamı onun hiçbir özgünlük içermiyor olması. Bunu bağlayabiliyor muyuz? Yani burada eğer insana özgü bir şey varsa, tanrısala değil ama insansala özgü bir şey varsa, o özgün olan ve o sanatta olmaması gereken ve o kötü olan ya. Yani modern dönem tam tersini düşünüyor. Sanatı özgünlük olarak görüyorlar. Sen orijinal bir şey yaparsan, yeni bir şey yaparsan, onun sanat, modernlikle, modernizmin şeyi bu. Özü bu zaten. Yani yeni olması, orijinal olması ve daha önce olmamış olması, yapılmamış olması kriter. Çünkü orijinal bir şey yaparsın ama çirkin olabilir ya da kötü olabilir vesaire. O önemli değil. Önemli olan orijinal olması, yani yeni olması ve ilk kez oluyor olması.
Ama yeni yaptığı için uğraşırız, daha önceden potansiyel olarak içinde karışıyor mu? Yani onu yaptığı
şeyi karışıyor. Ama o güne kadar çıkmamış. Ya mesela şeyler var, bazı ressamlar var, hatırlarsınız. Yani bir kavun içi ton altına... Evet.
Daha yeni şey. Ya da o modern şey. Yine bunlar onların bir şekilde devamı diyemez mi?
Bu yeniler.
Evet.
Ama bunlar da güzellik, ideal, bilinçli hedef olarak alınan bir şey. Yeniler de tam tersine. Yani modernistler bunlardan nefret ediyorlar. Onu şey yapabiliriz, açıklayabiliriz. Yani ben bir modernist, modern değil, modernist sanatçının bunları beğendiğini ve onayladığını görmedim çünkü...
Modernist sanatçı da bunları yapa yapa çıkıyor. Yani evlerinde,
O zaman modern... Şimdi onları daha geniş bir şekilde incelemekte yarar var. Yani belki de parça parça bu şekilde izleyeceğiz. Modernin zamansal olarak bunlardan sonra gelmesi, modernin nitelikte de güzellik idealinde de daha iyi olması anlamına gelmiyor. Yani bir Picasso'yu getirin, bunun yanına koyun. Ona şey diyemeyiz, Picasso daha güzel olana ulaştı falan diyemeyiz. Bu çok şey olur, zamana, kronolojiye bağlılık olur. Orada zaten önemli olan şu, Picasso bunları şey yapıyor. Bunlardan uzak duruyor. Bunlardan nefret ediyor. Bunlar bıkılacak bir şey değil. Şimdi şöyle bir şey söyledik. Bir anlamaya çalışıyorum. Eğer bir insan bunlara bakmaktan bıkıyorsa o zaman bayağıya bakmaktan farklı bir şey değil gibi görünüyor bunlar. Orada biz şunu söylüyoruz. Bunlarda güzeli göremeyen insan aslında kendi içindeki henüz yeterince gelişmemiş olan bir yetiyi şey yapıyor, itiraf ediyor, onu ele veriyor. Yani örnek şuydu, bir 9. senfoniyi yeterince açılmamış, biraz duysal, estetik olarak gelişmemiş bir insana dinletin, bu bayağı geliyor. Gürültü, kapat şu gürültüyü, bıktım der. Picasso'nun durumu böyle.
Şimdi,
o önemli değil. Yani bütün kübist ressamlar ya da her insan buna benzer şeyler yapabilir. Benzerini yapabilir. Ama bu sanat yapıtı, gerçek sanat yapıtı ve bunu yapmasını herkesten bekleyemeyiz. Yani form olarak şunu demek istiyorum. Yani şimdi modernist sanatçının özel bir ruh durumu var. Modern dönemde nihilizm diye bir şey var mı? Buna da biraz şimdi konudan da dağıldık aslında ama toparlayıp bu klasik kültürle karşılaştırabiliriz. Modern tin diye bir şey var. Modern karakter ya da modern ruh durumu diyebileceğimiz şeyler. Bunun belirgin özelliği nihilizm. Yani bu sanata, felsefeye ve başka böyle insan şeyine, etkinliklerinin bir bölümüne yansıdı. Yani romana da yansıdı, şiire de ya da yani pek çok şeyde görünüyor. Nihilizm. Klasik dönemde böyle bir nihilizm yok. Yani nihilizm şey demek, insanın değer yaratabilme, değeri yaşayabilme yeteneğinin durması, ölmesi ya da gelişmemesi demek. Ya da bozulması demek. Bunu dikkate alırsanız modern nihilizmi bu şeyden farklı, yani sadece güzel olanın ötesine geçeyim gibi bir amaca bağlanabilecek bir şey değil. Nihilist insanın, nihilist ruh durumunun güzelliği algılamada bir sorunu var. Sevgiyi, duyguyu algılamada bir sorunu var.
Herkes güzelliği aynı şekilde
anlamıyor. Evet. Şu kavramları şey yapmaya çalışsın, birleştirmeye çalışsın. Nihilizm modern dönemin kültüründeki bir şey. Yabancılaşma dediğimiz şey. Yani yabancılaşmış bir insanın duyarlılığını koruyabileceğini düşünebilir miyiz? Albert Camus'un yabancısını hatırlayın. Yabancılaşmış bir insan, insan özünü yitirmiş, insan doğasını yitirmiş bir insan demek. Yani bu biz genellikle bu tür şeyleri bize ters düşen düşünceleri sanatta olsun ya da başka bilim fizikte olsun falan ne yapıyoruz? Alıp onları normalleştiriyoruz. Diyoruz ki aslında Picasso da bunları yapar falan filan. Yani şimdi yapıp yapmayacağı konu değil. Konu onların realitelerini anlamak. Önemli olan o. Ve ya nihilist bir insanı düşünün. Varoluşçu bir insanı. Çünkü bunlar herkesin içine düşebileceği şeyler değiller. Albert Camus'un felsefenin temel sorunu nedir? İntiharın doğruluğu konusunda yanıt vermek. Bu duruma gelen bir, siz şimdi Albert Camus'u okuduğunuz zaman, ona yaklaştığınız zaman, onun o gerilimine, onun geldiği noktaya gelebiliyor musunuz? Gelemez. Gelemediğiniz zaman, o nihilist kafa ya da nihilist ruh durumu ya da bakış açısı ne normalleştirmeye başlıyoruz. Yani kabul edebileceğimiz sınırlar içine geçiyoruz ve kitle genel kültürün şeyi bu uç sanatçıları, felsefecileri filan algılama durumları bu. Yani ben Ankara'da şey de gördüm. Gerçekten pek bazı felsefecilerin bu normalleştirmenin onlarda nasıl işlediğini gördüm. Yani normalleştiriyorlar. Yani felsefecilerin söyledikleri doğal olarak aslında kendi öncülleri temelinde söylemeleri gereken, yapmaları gereken çıkarsamaları şok, yani normal bilinci şaşırtması gereken çıkarsamaları, vargıları şey yapıyorlar. Normalleştiriyorlar. Yani görmezden geliyorlar ya da ona benzer bir şey. Şimdi bu şey bir konu. Yani modernlik sanata ve klasik sanata bakarken o iki alanı kendi kategorileriyle bakmamız lazım. Yani bu şimdi felsefede bunu yapıyoruz. Felsefede şey değil, benim bu konudaki görüşüm, senin bu konudaki görüşüm falan gibi bir konu söz konusu değil. Bunlar nesnel olarak çözümlenebilir mi ve nasıl çözümleyeceğiz? Yani güzellik ideali diye bir şeyi kabul edersek, Platon'un güzellik idealsını kriter olarak almayabiliriz. Nihilistler almıyorlar. Yani modern sanatçılar almıyorlar ama klasik sanatçılar alıyorlar ve o zaman klasik sanatçı o ideal, hangi sanatı yapıyor olursa olsun, ister mimar olsun, ister müzik olsun, orada o ideale ulaşmaya çalışıyor. Yani şeyler, Parthenon, o tapınak, az önce gördüğümüz şey, o bir mimari yapı ama onun o şeyi, ölçüleri ve bütün o kompozisyonu altın orana göre yapılmış. Yani güzellik idealine göre yapılmış. Niye orada 8 sütun var? O sütunların şeyi ne, yüksekliği ne falan. Orada bizim algılamadığımız bir şey var mesela, açı var. Yani o şeyin tam dik durmuyor onlar. Orada çok minimal bir açı var. O açı da o algıyı, güzellik algısını etkileyen. Şimdi orada bir klasik sanatçı bir şey var. Nesnel bir normu ölçüsünü alıyor. Nesnel. Sokrates de öyle. Sokrates'in sofistlerden farkı, sofistlerin göreciliğine, göreciliğiyle karşılık içinde Sokrates'in iyi ideasını nesne olarak kabul etmesi. Bunu anlamaya çalışın. Yani bunu yargılamak önemli değil. Böyle düşünmek zorunda da değil. Gerçi bu çalışma için çok anlamlı bir şey olmayacak bu ama Sokrates'in güzellik ya da iyi ideası için, yani Sokrates'in felsefesinde öyle bir şey var. Şimdi bu şimdiye kadar konuştuklarımızla burayı bağlayabiliriz. Yani şey yapmıyoruz. Herhangi bir şey değişikliği yapmıyoruz. Temel değişiklik yapmıyoruz. Sadece estetikten moral alana geçiyoruz. Çünkü Sokrates'in esas alanı moral şey değil, estetik değil. Ama iyi ve güzellik arasındaki birliği ya da bağıntıyı, yakınlığı düşünürsek şey, hiç de o kadar zor olmayacak, göreceğiz. Şimdi Sokrates iyinin nesnen olduğunu düşünüyor. Sofistler iyinin göreli olduğunu düşünüyorlar. Yani sofiste göre iyi olan şey öznel şeye bağlı. Bilince bağlı. Çünkü Pythagoras'ın dediğini hatırlarsak insan her şeyin ölçüsü. Ve sofistlerin insanla anladıkları şey herhangi bir insan. Yani evrensel bir insan doğasını temsil eden bir şey değil. Bu anlaşılıyor mu? Yani sofistlerin görecilikleri, moral görecilikleri, yani bana göre iyi olan iyidir. Yani. Göreceliğin tersi nedir? Evet, mutlaklık, saltıklık. Yani kişiye göre değişmeyen, bireysel bakış açısına göre değişmeyen, evrensel olan ve herkes için geçerli olan. Şimdi Sokrates onu savunuyor ve anlayabiliriz. Yani öyle bir evrensel güzellik, evrensel iyilik gibi bir kategoriyi savunmaya başladığınız zaman ya da o gerçek olarak, doğru olarak görünüyorsa orada karşıt olarak göreceğimiz yan belli oluyor. Yani herkes için ortak bir iyilik vardır diye düşünen bir insan ve onu realize edilmesi gerektiğini de düşünen bir insan. Şimdi bu tikel içerik şöyle de böyle olabilir ayrı. Ama öyle bir evrensel iyinin varlığını doğrulayan bir bakış açısı, onu reddeden bakış açısını insana uygun görmeyecek ve insanlık dışı görecek, ahlaksız olarak görecek, erdemsiz olarak görecek. Yani şimdi bir sofist şeyden dolayı, kendi öznerliğinden dolayı haksız olanı haklı göstermek için uğraşabiliyor. Değil mi? Yani sofizmin şeyi buydu. Bir yanı buydu. Bunu daha yakından düşünün. Yani bir insan, bir birey çok kötü bir şey yapmış olabilir. Çok çok çok kötü bir şey yapmış olabilir. Bir sofist bu insan haklı gösterebilir mi? Gösterir. Şimdi o insanın sofist için o insanın kötü olması ya da saltık olarak kötü olması diye bir şey söz konusu mu?
Değil, çünkü onun şeyini
değil. Evet. Yani sofist her durumu, her reel durumu şey yapabilir.
Kendini uydurabilir.
Şimdi estetiğe bakarsak, sanat alanına, güzel sanat alanına bakarsak orada da yani eğer bir güzellik normu yoksa, bir güzellik ideali yoksa o ideal bir kere o idealin olmaması şey demek yani o insanın gelişmemişliği demek. Sofistlerde moral gelişmemişlik var. Ve Sokrates o durumda onların tersini gösteriyor. Yani ister estetik olsun, ister moral olsun, görelilik bakış açısına getirdiğimiz zaman ve o şeyi evrensel ve saflık normu reddettiğimiz zaman şeyi açıklayabiliyoruz. Hem yani sofistlerin ne yaptığını anlayabiliyoruz hem de modernist sanatın ne olduğunu anlayabiliyoruz.
Modern yani, sanatla sofistleri aynı.
Modern değil, modernist diyoruz. Çünkü modernist sanat nihilizmle bağlı. Yani şimdi bunları belki de bu konuşmalarımız şey yapacak. Eğer daha fazla araştırmaya götürürse çok iyi olur. Çünkü gerçekten alan o kadar evet yani biraz okunması gereken en azından kriterler olur. Yani modernizmi, modern sanat farklı bir şey. Yani modern her şey her zaman modern. Yani Sokrates de kendi şeyine göre moderndi diyebiliriz. Modern demek çağdaş demek. Bu pazar günkü konuşmada ben şeyi, etimolojisini açıkladım ama yani modus sözcüğünden geliyormuş. En kökende inebildikleri şey bu. Modern sözcüğünün modernus'tan geliyor. O da modus'tan geliyor. Modus da tam şimdi demek. Yani çağdaş. Çağdaş ne demek? O çağa özgü demek. Yani 2005 yılında çağdaş olan şey 2006 yılında çağ dışı olacak. Çağdaş olan o zaman modern sözcüğünü şeyde bugün kullandığımız anlamı daha farklı yani sözcük kültürel yeni anlamlar kazandı tamam onu biliyoruz ama yani her şey kendi çağ açısından Sokrates'in çağdaşlarından söz edebiliriz ya da Thales'in çağdaşlarından yani çağdaş demek o zamana ait olan ve tam o zamana ait olan demek ama modernist, yani o zaman bütün insanlık her zaman modern dönemdeydi bir bakıma. Her zaman çünkü tam şimdi değildi. Modern sözcüğü bunu anlatmıyor. Modernist sözcüğü yeniyle bağlantılı ve yeninin üzerine getirilen vurguyu anlatıyor. Yani yeni olması, sürekli yeni olması, her zaman yeni olması bu modernizmin, modern kültürün şeyi bu. Temel kavramı bu. Klasik o her zaman yeni. Yani klasik eskimeme anlamında yeni. Ama modern kültür klasiğin karşıtı olarak her zaman eskiyen ve her zaman yenileşme ihtiyacını duyan. Dolayısıyla sürekli bir gelişime izin veren.
Öyle bir kavram modern. Evet. Şu anda modern dediğimiz her şey belki yarın klasik olacak.
Yani eski olacak kesin. Klasik olacak kesin değil ama yani bugün çok muazzam bir parça yapabilirsiniz. Yeni olarak. Ama klasik yaptığınız zaman klasik, modern klasiğe sadece zamansal olarak karşı çıkmıyor. Yani klasikte ideal ölçümler realize oluyor ve bugün bir şey yaptığın zaman sırf bugün yaptığın için mesela Kanova bunları 18. yüzyılda yapmış yani klasik Yunan şeyinden heykel tıraşlarından çok 2000 yıl sonra yapmış. Yani klasik içerikte ve tabii ki biçimde de şey değişme gereksinmeyen, gelişmeye gereksinmeyen, ideal bir şey ideal forma ulaştıysa dedik yani bu eğer idealse şu form bunu daha fazla değiştiremeyiz ve geliştiremeyiz.
Kurallarını koymuş.
Yani normlara uygun evet ideal kural dediğimiz şey ya da ölçümler, standartlar dediğimiz şey bunlar şey Perseus. Bunlar şey, neoklasik. Yani gerçek Yunan şeyleri değiller. Dönemine ait değiller. Şimdi burada çok fazla yok. Bakayım. Yani olma tabi neden bakabiliriz? Her şey bu bitmiyor. Bakış. Sanırım şuradan. Yani bu modern. Şimdi modern bir sanatçının ya da 100 yıl önceki bir sanatçının şeyi. Aslında bizim burada bir estetik çalışmasına başlamamız lazım. Yani o noktaya geldik çünkü. Mavi İonya havası. Bunlar neoklasik. Ya neoklasik, klasik demek. Neo ona bir özel özgünlük getirmiyor. Hı? Evet. Evet. Neo orada şeyi gösteriyor. Yani klasiğin herhangi bir şekilde değiştiğini değil ama zaman. Yani değil, yakınlarda yapılmış bir tablo. Şimdi, evet. Yunanlarda tablo var. Tablo var. Pardon. Ha? Şimdi onu ben araştırıyorum aslında. Çünkü genellikle öyle deniyor. Perspektif yok, derinliği yok falan deniyor. Ama şeyler var. Roma portreleri var ve onları gördüğün zaman şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki orada her şey var. Yani onlar şeyi de görmüşler. Derinliği de görmüşler. Gölgelendirmeyi falan. Onları da bir ara şey yaparız, bakarız. Zamanımız var değil mi? Var. Şimdi Atina, Sokrates, klasik, modern falan. Yani şimdi modern modernist diyelim ona ya da nihilist diyelim. Yani modern dönemin Sokrates nihilist mi? Mesela Nietzsche nihilist ve Nietzsche'nin Sokrates'e karşı bakış açısı şey. Nietzsche, Sokrates'e. Şimdi Sokrates şey felsefe tarihinde daha önce konuşmuştuk yani geçen hafta. Bu İonyalılar doğal felsefesini geliştiriyorlar. Sokrates neyi geliştiriyor? Diyalektik diye Sokrates'in payına düşen şey. En azından Diogenes Laertius diye bir şey var. Yunan tarihçi. Orada onun bir sınıflandırmasına göre Sokrates şeyi etik felsefenin kurucusu olarak görülüyor. Yani felsefede etiğin başlangıcı. İonyalılar devamlı olarak doğayla ilgileniyorlardı. İonyalıların arkeleri şeydi, doğadaydı. Sokrates'le etik başlıyor. Ama Sokrates'ten önce sofistler vardı ve sofistlerden önce de Anaksagoras vardı. Anaksagoras esas İonyalıların o doğa felsefeciliğinden ya da dışsalcılığından içe dönüşü getiren, başlatan düşünürdü. Anaksagoras Nous ile sürdüğü zaman Nous'u şey olarak ileri sürmüyor da. Yani aslına bakarsanız Anaksagoras ileri sürdüğü ilki açıklamada hiçbir şey yapmıyordu. Sadece bir ilki olarak ileri sürüyordu ve onun dışında onu gerçek açılımlarına götürmüyordu. Ama orada önemli olan şuydu. Eğer evrenin özü Nous ise, Anaksagoras bunu söylüyor, o zaman Nous her şeyi iyi için düzenlemiştir gibi bir çıkarsama yapıyorlardı. Ve şimdi burada yine bir şey var. Felsefe tarihinde dikkat edilmesi gereken bir ayrım. Bu iyi kavramının etik ya da moral bağlantısı ve moral olmayan bağlantısı. Yani etik, iyi kavramı sadece kötüyle karşılık içinde durduğu zaman şey, yani ya moralden öte bir şey var. Anlamı ya da immini daha var ve bunun teleolojik olduğunu söylüyorduk. Yani doğaya, evrene, evzeksel varoluşa, iyi kategorisini erek olarak yüklediğimiz zaman bunun moral olmadığına dikkat etmek lazım. Ve yüklenip yüklenemeyeceği tabii ki yine şey, herkesin kendi kafasında düşünmesi gereken bir şey ama Anaksagoras'ın Nous'u evrenin özüne getirmesi bu tür sorunların doğmasına da şey yapıyor. Çünkü daha önceki İonya düşünceleri açısından evrenin şöyle ya da böyle olmasının iyi olması ya da kötü olması gibi bir şey bir sorgulama yoktu. Çünkü orada o iyilikten sorumlu olabilecek bir etmen yok. Yani ateşi arke olarak aldığın zaman ya da sayı ya da atomu oradan moral ya da teleolojik şeyler çıkarmıyorsun, imlemler çıkarmıyorsun ve o kısıt onların bakış açıları. Yani insanlar o dönemde de iyi kötüyü düşünüyorlar ya da moral değerleri tabii ki var. Ama hiç yani orada Sokrates'in yaptığı şey daha doğrusu Anaksagoras'a içe dönüş başladı dedik. Dışarıdan, doğadan insanın içine doğru dönüş başladı. Çünkü nous insana özgü bir şey aynı zamanda. Ve Sokrates'te gerçeklik tam olarak şey oluyor. Bilince içeri dönüyor ve yani arke içeri dönüyor. Sokrates'in bütün felsefesi ya da bütün felsefi etkinliği iyinin gerçeğini, iyinin ne olduğunu bulmaya yönelik. Ve o kadar bu konuda aşırıya gidiyor ki yani bu bunda örnekleri var. Bu doğa felsefesini ya da doğa incelemesini gereksiz görme noktasına kadar geliyor. Yani Sokrates o konuda şey Platon ve Aristoteles'ten farklı, ayrılıyor. Ve o belki o ayrımdan dolayı Sokrates'e Nietzsche moral manyak diyor. Manyak şey demek burada yani öyle anlaşılmaması gerekir değil mi? Manyak sözcüğünün manik sözcüğünün şeyi nedir karşıda?
Saplantı.
Evet. O bağlamda anlamak gerekir. Yani Nietzsche şey değil, Sokrates'e hakaret etmek gibi bir amacı olan biri değil. Yani sevmediği kesin. Ama moral manyak denmesinin bir zemini var. Çünkü Sokrates gerçekten iyiden başka bir şeyle ilgilenmiyor. Yani doğayla, evrenle, daha sonra işte dediğim gibi Platon ve Aristoteles'in doğa incelemeleri gibi bir şey Sokrates'in hatta yani onun yapılmamasını da şey yapıyor, öneriyor. Anlamsız, gereksiz. Çünkü sadece iyinin iyi arke olarak, moral iyi arke olarak alırsan şey. Ama Sokrates her şeye rağmen, yani bu Yunanlılardan ayrı olarak öyle bir özelliği var. Sokrates Batı düşüncesinin standartlarını koyan insan olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü Sokratik yöntem diye bir şey var ve Sokratik yöntem nedir diye sorduğunuz, düşündüğünüz zaman ya da okuyup araştırdığınız zaman şey buluyoruz. Aslında bu diyalektik yöntem falan değil. Bilimsel bir yöntem değil. Bir dizge getiren bir yöntem hiç değil. Çünkü Sokrates'te henüz dizge, felsefi bir dizge falan bulamayız. Yani yok böyle bir şey. O zaman nedir Sokratik yöntem? Evet, sorgulama yöntemi. Yani Sokrates'in yaptığı şey sormak. Sorup yanıtını istiyor. Bir daha soruyor. Yine yap. Buna bu şekilde gidiyor şeyleri ve Sokrates sonunda bu yöntemle birisine söylediği şeyin tam tersini söyletmeyi başarabiliyor. Yani bu bir şey değil. Dil uzluğu değil. Düşüncelerin uslamlamaların izinde vardığı bir sonuç olarak görünüyor. Sokrates asla sofist değil. Yani sofistlerin düşmanı demek lazım. Bu şimdi entelektüel alanında dost, düşman gibi sözcükler şey değil. Yani askeri nitelikte alınmaması gereken şeyler biliyorsunuz. Ama Sokrates ve Platon ve Aristoteles sofistlere karşı ciddi olarak şey yapıyorlar, savaşıyorlar. Yani bu usun bakış açısından geliyor belki de. Çünkü sofistler etkili olabiliyorlar. Yani sofistler en azından o var olan durumu sorguladıkları için onun sarsılmazlığını ortadan, kutsallığını ortadan kaldırıyorlar, dokunulmazlığını ortadan kaldırıyorlar. O açıdan devrimciler, sofistler. Evet. Ve aydınlanmacılar.
Yani, dinin gelişimine katkıları çok herhalde hocam değil mi?
Olağanüstü. Yani sofistler rasyonelistler açısından şeyler, düşmanlar ama eğer Atina, yani bir kültürün dönüşmesi için o kültürü yıkmak gerek diye bakarsak sofistler onu yapıyorlar. Çünkü o şeyden sonra zaten sofistler, Sokrates o dönem yani dedik ya şeyin Atina klasik kültürünün doruk noktası ondan sonrası bir iniş ve düşüş noktası artık. Yani tabii ki o kadar yüksek ki oradan inişi de şey zaman alıyor. Yani Sokrates'ten sonra Platon geliyor, Aristoteles geliyor ve Büyük İskender o kent devletini yok ediyor. Ortadan kaldırıyor. Artık Büyük İskender'den sonra şey yok. Oralarda kent devleti öyle bağımsız kendi başına yeten, kendi başına bütün dünyaya meydan okuyabilen kent devleti diye bir şey kalmıyor. Çünkü İskender hepsini, en sağlamlarını bütün Anadolu boyunca, sadece Yunanistan'da değil ama Anadolu'da da Ege'den biliyorsunuz iniyor aşağıya ve önüne gelen her direnişi yeniyor, eziyor. Gerekirse yok ediyor. Kılıçtan geçiriyor kentleri. Yani bu kent devleti şey, İskender'le birlikte ortadan kalkıyor. Helenik dönem bitiyor. Helenistik dönem başlıyor ondan sonra ve o dönemin artık her şeyi değişik. Bu bir kayıp mı, yıkım mı? Yani öyle tarihte duygusal olmamak gerekiyor. Atina çok büyük bir uygarlığı temsil etti ve insanlığa katkıları devletlerin, yani kendileri devlet diyen bir sürü topluluğun topunu, hepsini bir araya getirseniz Atina tırnağı bile olamazlar. Ama yine de şeydi, tinin gelişiminde öyle kalınacak bir nokta değildi. Her şeyden önce kölelik vardı ve putperestlik vardı. Oralar, onlar Atina kültürünün yine şey, özsel bileşenleri. Yani Atina tininden şeyi çıkaramazsınız. Mitolojiyi çıkaramazsınız, Homer'i çıkaramazsınız, Hesiod'u çıkaramazsınız, Zeus'u, Athena'yı. Athena demek. Athena'yı sildiğin anda Atina da ortadan kalkar ve ama onları silmek gerekiyor. Yani bu tarihin şeyi, parlak noktaları bunlar ve insanların öğretmenleri oluyor bu kültürler ve ondan sonra yüzyıllar boyunca ona öykünüldü ve yani daha sonra niye insan bu tekrar bir kararma dönemi var, yani bir karanlık dönem var şeyde, insanlığın tarihinin bütününde var gibi görünüyor bu, çünkü aynı ilerleme görülmedi. Avrupalılar Batı'da o İstanbul fethinden sonra tekrar şeyi keşfetmeye başladılar ama klasik kültüre işte şeyi gördük, yani bunlar çıkıyor ortaya. Ve Doğu bunu algılayamadı. Yani Doğu şey gibi, o güzel sanatın güzelliğini göremeyen, erdem karakter değerini göremeyen insan gibi ya da büyüncün olgunluğunu yaşayamayan şey gibi kaldı. Büyümeyen çocuk gibi kaldı. Çünkü çocuk, yani insanlar büyümeyebilirler. Duyunç gelişen bir şeyse onu gelişmesine engelleyen şeyler, insan potansiyelinin ortaya çıkmasını engelleyen şeyler ve yani Asya için Asya gelişmedi, kilitlendi kaldı diyorsak onu, o gelişmemişliği her alanda gelişmemişlik anlamına geliyor. Bu sadece politik olarak değil. Ya Asya hiçbir zaman demokrasiyi bilmedi. Hiçbir zaman insanlar özgür olduklarını bilmediler. Hiçbir zaman. Düşünün Hint tarihinde bu tarih en azından 2000 yıl, 2500 yıl kadar sürüyor. İnsanlar hiçbir zaman Gandhi bile onun farkında değildi. Yani Gandhi Hinduizm'e sarıldı ve Hindu olarak öldü. Ama Hinduizm insan için düşünebileceğimiz en büyük, en aşağılık eşsizliği getiren bir şey. Çünkü insanı hayvanın da altına indiren bir inanç biçimi. Şunun maymunların ve ineklerin altındasınız insan olarak. Bu gelişmemişliğin ne anlama gelebileceğini iyi düşünmemiz lazım. Yani Asya o gelişmemişlik hiç bütünüyle geri kalmışlık ya da doğa durumunda olmak demek değil. Yani Hindistan'da ve Çin'de Tin belirli bir aşamaya kadar geldi. O aşamaya özgü politik kurumları, dinsel kurumları, hatta felsefe, yarı din karışımı kültürel şeyleri de üretti. Ama öteye geçemedi. Yani bu insanın kabahati değil ama kültürün kabahati ve eğer şeye, Hindistan'a tam o dönemde Atina'dan ya da Yunanistan'dan şöyle bir 100 kadar sofist gönderilseydi
neler
olmazdı? Sofistlerin rolü bu kadar önemli. Orada da sofistler çıkmış şeyin zamanında, İskender'in zamanında gimnosofist denen sofistler var. Ve yani bir kültürün sağlamlığı o kültür için düşünebilecek en kötü şey. Ne kadar sağlamsa kendini tarihten o kadar koparıyor ve o kadar süreklilik kazanıyor. O kadar eskimeme özelliği kazanıyor ve kalıyor. Yani bunun en son örneklerinden birini geçenlerde konuştuk. Örneğin Arapça. Yani her dil evrimleniyor yeryüzünde, tarihte. Her dil. Yunanca, o şeylerin Yunancası. Homer'in, Homeros'un Hesiodos'u vesaire, o bile evrimleniyor ve büyük Yunanlar okuyamıyorlar şeylerini, o eski Yunanca.
Ama o çok küpürlü, son derece şey değil mi? Yani o kadar şey, kime? Adamlar yıl ileri.
Yani Yahudilerin bir şey.
Değil mi? Evet. Ama geliştirmişler mi, geliştirememişler mi? Uzun bir konu bu ama.
Uzun konu. Onlar çünkü şey olarak kalmadılar, yalıtılmış olarak tam tersine bütün kültürlerin içine gittiler ve orada o kültürlerde kendilerine uyabilen, yani mesela keman öğrendiler. Ya da mesela Einstein bir Yahudi, Marx bir Yahudi, bunlar şeye girdiler, üniversite, akademik dünyaya girdiler, kültür dünyasına girdiler.
Dağılmasına da belki Çin ve Hindistan'ın kalabileceklerdi.
Dağılmasalardı ki öyle bir şey anlamsız olur. Çünkü daha başları, başından onların tarihi şey, dağılmayla geçiyor. Dağılma dağınık ve onlar öyle, mesela başka diasporalar var mı onlar gibi? Yok yani Ermeniler şey, kendi toprakları olan ve oradan gönüllü olarak giden insanlar. En azından şeyler, doğudaki, Ermenistan'daki şey. Yani Yahudiler devletlerini sonra kurdular ve o toplandığı zaman, yani bugün orada Orta Doğu'daki İsrail devleti elbette şey değil, bir Yahudi devleti değil. Yani kültürel olarak öyle temelleri var ama orada yani dünya kültüründen özümseyebilir, kendi inançlarıyla alabildikleri her şeyi, her değeri aldılar ve onları haklı olarak da aldılar. Yani almasınlar diyemeyiz. Öyle bir...
Hocam Arapçadan bahsediyorsunuz.
Arapçadan şuna var, şuna dikkat edin. Arapça Kur'an dili olduğu için ve Kur'an 600 yıllarında geldiği bildirildiği için ve her Müslümanın görevi Kur'an'ı Arapçadan okumak olduğu için Arapça bugün 600 yıl önceki şeyinde kaldıysa bütünüyle, bu o dil için büyük bir talihsizlik. Yani şeye baktığınız zaman 50 yıl öncesinin Türkçesine ya da 100 yıl öncesinin Türkçesine baktığınız zaman bambaşka bir. Çünkü Türkçe gelişiyor. 200 yıl öncesine bakarsanız yani dillerin gelişmesi şey, olması gereken bir şey. Çünkü o yenileşme dili şey, gelişme, yenileşme şey değil. Her zaman aslında savunulması ve doğrulanması gereken bir şey. Çünkü yenileşme kendinde insanın denetiminde olan bir şey. Yani sanatsal biçimlerde yenileşme başladığı zaman, bu yenileşme ise onu tabii ki şey, beslemek, desteklemek ve yüreklendirmek gerekir. Ama yenilik uğruna yenilik ayrı bir şey. Yani çünkü yenileşmede, tarihsel bütün kültürü düşünelim. Modern dönem yenileşme dönemi. 16. yüzyılda başladı. Ve 16. yüzyıldaki durum ve bugünkü durum arasında her açıdan büyük farklar var. Ve bu Avrupa'da aslında, Kuzey Avrupa'da, yani yenileşen, yenileşmenin, modernleşmenin tetiklemesini reformasyon yaptı ya da bütün Avrupa'da eşit olarak yapamadı. Yani bunu biliyoruz. Slavlar gelişmediler. Katolikler asla gelişmediler. Katolik olarak gelişmediler. Çünkü Galilei ne yaptıklarını biliyoruz. Yani Katolik dinin altında kaldıkları ölçüde, bu demek değil ki Katolik kilise her şeyi kontrol edebildi ve bütün gelişmeyi de. Hayır. Ama Katolik din gelişmeye hareket bulmak zorunda. Onun özelliği o. Ve Katolik dinin ya da Katolik kilisenin ağırlıklı olduğu, kendini hissettirdiği, güçlü olduğu ülkeler var. Hangileri? İrlanda, İspanya, İtalya, Fransa ve bunlar çok açık biliyoruz. Avrupa'nın şeyleri, ikinci sınıf ülkeleriydiler. Geri kaldılar. Slavlar, Polonyalılar Katolik. Yani şeyler, Slavlar Ortodoks ve Slavlar kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden önemli ölçüde etkilendiler ve orada yani şimdi bu yine ayrı bir konu ama yenileşme, gelişme yani reformasyon bireysel düşünce özgürlüğünü getirdi genel olarak. Biliyorsun değil mi? Reformasyon yaptığı şey. Düşünce özgürlüğü İslam'da zaten vardı. İslam'da bir din adamları sınıfı yok. İnanç özgürlüğü var ve bu Osmanlı uygarlığının ya da Osmanlı kültürünün neden gelişebilmiş olduğunu bize gösterebilir. Yani Osmanlı şey değil, Osmanlı şeyden farklı, modern bir devlet değil ama Osmanlı kültürü kendi içinde düşünüldüğünde sanatçısına tam özgürlüğünü tanıdı mı? Tanıdı. Yani bir Osmanlı şaire niye sen gidip Farsçadan ya da Arapçadan sözcükler alıyorsun diye karışan, bunu yapma diyen oldu mu? Mimar Sinan mimaride. Yani belli kısıtlamalar vardı. Belli kısıtlamalar vardı. Biraz az hareket eder misiniz? Yani sıkıldıysanız sıkıldıysanız bir konsantre olamıyoruz. Şimdi ya Osmanlı'nın o da bu da şey. Şu an sadece araştırma nelere bakmamız gerektiğini belki görebiliriz. Osmanlı tini kendi döneminde bütün tarih boyunca yani 600 yıl sürdü değil mi yaklaşık olarak? Hemen hemen her bütünün de şeydi. Büyük bir uygarlıktı ve insanlığın şeyini temsil etti. Uygarlığı temsil etti. Yani Osmanlı tini o şey dönem boyunca değil mi ben? Yani Roma İmparatorluğu, Bizans'tan sonra uygarlık Osmanlı İmparatorluğu'nun eline kaldı. Yani çünkü öteki taraflarda da uygarlık var. Çin'de, Hindistan'da falan. Ama onlar kıpırlamıyorlar. Yani onlar hep varlar. Hep öyleler. Kast sistemi gidiyor. Kast sistemi uygarlık demek biraz insana şey geliyor, zor geliyor değil mi? İnsanı o kadar aşağılayan bir kültüre uygar demek gerçekten şey. Ama yine de uygarlar. Yine de Osmanlılar yani Türk tini ya da Osmanlı tini. Burada da yine objektif olmanız gerekir. Yani duygusal olmadan bakmanız gerekir. Çünkü daha önce şeyler var. Abbasiler, Emeviler, o Selçukları önceleyen. Yani Türkler için iki şey söylenebilir. Bir taraftan Türkler uygarlığın gelişmesine ket vurdular. Barbar oldukları için. Öte taraftan tam tersine Selçuklular ve Osmanlılar o Bizans'ın çürümesiyle ortaya çıkan tarihsel boşluğu doldurdular ve uygarlığın yani tarihsel sürecin vazgeçilmez halkalarını oluşturdular. Eğer Osmanlı İmparatorluğu'nu tarihten silerseniz tarihin kendisini de silersiniz. O ikinci duruma göre. Bunlar incelenecek şeyler aslında bu yani inceleyenler var bizim tarihçilerimiz arasında bu konuda. Ama herhalde daha fazla araştırma yapmamız gerekecek ve bu biraz daha zaman alacak bir şey. Yani biz kültür olarak şeye bağlıyız. Şunlara bağlıyız. Sokrates'e bağlıyız. Ön Sokrates'e bağlıyız. Platon Aristoteles'e bağlıyız. Bizim şeyimiz kültürel temelimiz o. Şey değil. Biz Buda'ya, Konfüçyüs'e falan bağlı değiliz. Ya da Mitra'ya ya da Zerdüştlüğe bağlı değiliz. Yani İslam da önemli ölçüde bu şeye bağlı, geleneğe bağlı. Eğer Hristiyanlığın orada felsefe tarafından şekillendirildiğini düşünüyorsak belli ölçüde ve İslam'ın Hristiyanlığa bağını düşünürsek dolayısıyla dinsel olarak da şey yani aşağı yukarı aynı şeye geliyoruz. Kökenlere geliyoruz ve Batı o anlamda daha geniş bir coğrafya kazanıyor ve şeyi de kapsıyor. Yani başka daha geniş olanları da kapsıyor ve yine dediğim gibi bunlar da şey geniş konular ve şey. Yani şu anda bizim bu çalışmada dikkat edeceğimiz şey, özellikle üzerinde yoğunlaşacağımız şey, o Yunan felsefesinin o kültüre nasıl etkide bulunduğu ve daha sonraki şey. Yani o kendini zaten işte oldu galiba şey olabilir. Bundan sonra bir program falan varsa o yüzden bakıyor olabilirler. Şimdi bu yine Sokrates'e önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Yani çünkü önümüzdeki çalışma. Şimdi nedir?
9 Ocak. 2 Salı 9 Ocak. 2 Salı sonra 9 Ocak.
Ben ona o kadar yere bakmadım.
Ben baktım.
Bundan sonraki Salı.
Bundan sonrakisi bayram.
Şunu bir kopayım da.